Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından Hayatın Seslerinden merhaba. Bugün 31 Mart 2020 Salı, saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Yeni bir günde sizlerle birlikteyiz. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Cep telefonu ya da tabletinize TRT TV uygulamasını indirerek de bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Efendim, bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı paylaşalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz TRT Hayatın Sesleri. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün neler konuşacağız hemen aktaralım. Leber'in optik atrofisi adlı genetiği, bir görme siniri hastalığını robotik cerrahi ile gen tedavisi, TÜBİTAK destek ödülleri, keskin nişancılık sınav öncesi yapılan lazer cerrahisi, yurt dışında ödüle layık görülen birçok makale, bir doktor, bir başarı hikayesi. Kimden bahsediyoruz? Göz hastalıkları uzmanı Doktor Cüneyt Karaarslan'dan. Canlı telefon bağlantımızla bizlerle birlikte olacak. İnsanın yazıyla nasıl bir ilişkisi var? Yazarken beynimizde ve ruh hallerinde ne tür değişiklikler oluyor? Bu alanda somut verilerle karşılaşıyor muyuz? Okumak neden insana iyi gelir? Dar alan, kapalı mekanlarda edebi bir metin okumak bizi nasıl etkiliyor? Okumasak, film seyretsek olmaz mı? Her salı olduğu gibi Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'la canlı telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Senden çoktan vazgeçtim, bu ömrü sende tükettim. Esir ettin bir tatlı söze, boynumu büktün hep kalbim. Ne oldu söz dinleseydin, beni kul kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydım hiç kalbim. Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Yanarsın kalbim. Kanarsın kalbim. Thank you. bakış için ağlamaya, bir gülüş için yalvarmaya, mutluluk için gün saymaya, geç kalmadık mı biz kalbim? Ne sende umut var ne de bende, artık sevemem istesen de, sende fazlasın bu bedende, boş yere atma dur kalbim. Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim, camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim, camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim, yanarsın. Kanarsın kalbim, yanarsın kalbim, inan artık tükendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Az önce bahsetmiştik, Leber'in optik atrofisi adlı genetiği, bir görme siniri hastalığını robotik cerrahiyle yen tedavisi, TÜBİTAK destek ödülleri, keskin nişancılık sınav öncesi yapılan lazer cerrahisi, yurt dışında ödüle layık görülen birçok makale, bir doktor, bir başarı hikayesi. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Cüneyt Karaarslan şu an telefon attığımızda. Cüneyt Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Nasılsınız?
Çok şükür. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şu anda Adana'dasınız.
Adana'dayım, evet. Evet. Görevimin başındayım. Çalışıyorum.
Öncelikle size şunu sormak isterim.
Buyurun.
Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan bu koronavirüs şu anda Adana'da ne durumda? Adana koronavirüsle nasıl mücadele ediyor? Biraz anlatır mısınız bize?
Yani Adanalılar biliyorsunuz sıcakkanlı, samimi insanlar, fakat bu sosyal izolasyon ve evde kal ya da mesafeni koru sloganlarıyla beraber tüm ülke çapında devletimizin de önderliğinde alınan önlemler Adana'da iyi gidiyor. Gerçekten iyi gidiyor. Biz de izliyoruz. İnşallah daha da iyi olacak, uyarılara daha fazla dikkat edilirse.
Evet, inşallah. Sosyal izolasyona, mesafeye çok dikkat etmek gerek.
Kesinlikle.
Evet. Şimdi benim burada çok dikkatimi çeken bir konu var. Keskin nişancılık sınav öncesi yapılan lazer cerrahisi.
Evet.
Pek çok dinleyicimiz de bunu merak etmiştir. Bize bundan bahseder misiniz? Keskin nişancılık sınav öncesi nasıl bir lazer cerrahisi gerçekleştiriliyor?
Yani polis olsun, jandarma olsun, özel harekat olsun, belli bazı özel görevler, belli bazı keskin görmeyi gerektirecek durumlar söz konusu olabiliyor. Bu kişilerin lazere alınmasında çok daha yüksek berrak görünürlüğe sahip olacak sonuca ulaşmamız gerekiyor ve kısa sürede bunu gerçekleştirmemiz, evet, gerekiyor. Zaten PRK wavefront dediğimiz kişiye özel lazer sistemiyle bu çok sayıda yapılan bir cerrahi. Fakat ilk defa mitomisin dediğimiz bu lazer cerrahisinden sonra korna berrak yönü arttıran kullandığımız bir ilacın ilk defa dünyada aplikasyon metoduyla ilgili yeni bir metot geliştirdi. Bu da değişik bilimsel kurullar tarafından değerlendirildikten sonra Hindistan menşeili, fakat İngiltere'de kurulları bulunan ve İngiltere'de kabul gören uluslararası yüksek,
evet,
bir değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilip yayına sunuldu. En son olarak bu koronavirüs illetiyle tüm dünyanın uğraşıyor olmasına rağmen Bu konuda da yaptığımız çalışma bilimsel kurullar tarafından onay alarak yayınlandı. Gayet de güzel bir şekilde şu anda sonuçlarını değerlendiriyoruz zaten.
Sayın Kararslan, bu lazer cerrahisi operasyonu normal bir insana göre görme yetisini ne kadar artırıyor?
Şöyle, aslında buradaki esas meselemiz şu: sıfıra en yakın sonucu alabilmek için, bu keskin nişancılık ayrı bir görme yeteneği gerektirdiği için, yani 20'de 20 görme ya da 20'de 40 görmeye kadar yükselen bir keskin net görme, berrak görmeye ihtiyaç duyuluyor burada. Numaranızın maksimum 0.25-0.50 olması ve özellikle numaranızın bu numaralarda olsa bile korneanın çok temiz ve berrak olmasını gerektiriyor. Hı hı. Buradaki yaptığımız işlem daha önce bir sponj sayesinde sponjun üzerine sürülerek kullanılan mitomisin dediğimiz bir maddenin hiç sponj kullanmadan, yani korneal şeffaflığı maksimum düzeye getirecek şekilde araya yabancı hiçbir madde koymadan bir özel aplikatör vasıtası ile kornea üzerinde bir bubble dediğimiz hava kabarcığı oluşturarak yüzey gerilim hattında kornea yüzeyiyle bu oluşan baloncuğun yüzeyi arasında bir temas oluşturarak en berrak sonuca ulaşmayı sağlayan bir teknik olarak kendim bir şekilde uygulayarak buldum. Ve karşılaştırmalı olarak, kontrollü olarak hastalarımızda kullandık. Özel izinlerini de alarak. Sonuç olarak hem iyileşme süresi açısından hem korneanın berraklığı açısından belirgin bir avantaj elde ettiğimiz için de Hindistan menşeli ama İngiltere'de bordo olan ve tüm dünyanın tanıdığı SCIE dediğimiz, yani yüksek bilimsel kalitedeki yayınları yayınlayan bir kurul tarafından kabul edildi ve yayınlandı. Çok şükür gayet de güzel sonuçlar aldık.
Evet. Toplumun bir kısmı gözlük kullanıyor. Ben de gözlüklügillerden birisiyim. Uzun zamandır gözlük kullanıyorum. Şuna da temas etmek isterim. Bu görme siniri hastalığını robotik cerrahiyle gen tedavisi. Aslında evet, çok dikkat çekici gen tedavisi. Bundan bahseder misiniz bize?
Şöyle, bu Lever'in optik atrofisine ait iki kardeş benim kontrolüm altında. Biz bunların takiplerini, tedavilerini, destek tedavilerini yapıyorduk. Hı hı. Fakat daha sonra baktım ki aynı yumurta ikizi olmasına rağmen iki hastada aynı şekilde seyretmeyebiliyor bu hastalık. Sonra bunların genetik dizilimleriyle ilgili çalışmalar, araştırmalar yaptıktan sonra teori kısmında da normalde bu şekilde seyreden durumlarda gözde robotik cerrahi son derece az kullanılan ve çok çok yeni denenen bir şey. Bunun teorik kısmında retinaya görme sinirinin eksik olan genetik formülasyonuna göre bir gen aşılaması, mikrogenomik bir şekilde bir gen aşılaması ile tedavi edileceği teorisinden yola çıkarak sonuçlar son derece başarılı bir şekilde kanıtlanarak, demin söylediğim gibi siz de izah ettiniz, bahsettiniz. Advances in Therapy diye uluslararası impact değeri son derece yüksek bir yerde de yayınlandı ve ödüle de layık görüldü, çok şükür.
Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Şimdi dünya öyle bir yere gidiyor ki, yapay zeka, robotik cerrahi, gen tedavileri. Evet. Evet. Tabii ki sağlık alanında bizlerin çok işine yarayan gelişmeler bunlar.
Siz
sağlık alanında bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bu öyle bir şey ki önümüze sürekli engeller, sınavlar, aşmamız gereken problemler çıkacak. Ve biz hem insanoğlunun toplam maneviyatını hem de toplam zekasını arttırarak bunlarla sürekli olarak mücadele ederek daha kamil olmaya, daha yetenekli olmaya ve gerçekten daha başarılı olmaya, daha birlikte olmaya doğru aslında bir yol kazanıyoruz, bir ivme kazanıyoruz. Tabii bu idrakle beraber insaniyet yükseliyor diye düşünüyorum.
Evet. Gençlerimizin de bu konularla çok alakaları var. Teknofest yarışmaları yapılıyor malumunuz. Orada tabii da üstün başarılı çocuklarımız var. Çok güzel buluşlara imza
çok
atıyorlar.
Umut verici. Evet, evet, umut verici, güzel uluslararası şeyler çıkıyor zaten.
Evet.
Yani bizim yurdumuzun insanı oturup bilimle çalışmayı eğer gerçekten hedef gösterirse zaten ciddi anlamda yol alırız ve çok da farklı noktalara ulaşırız diye düşünüyorum zaten.
Evet. Bunun yanında tabii bir de TÜBİTAK destek ödülleri var. Siz de evet, bu ödülü alanlardan birisiniz. Biraz evet, da bundan bahseder misiniz?
Yani TÜBİTAK Türkiye için oldukça güzel, güzide bir kuruluş. Son derecede bilimsel, uluslararası ve ulusal seviyede desteklere, projelere ve olaylara imza atıyor. Bahsettiğimiz gibi hem dergilerin öneminden hem de yayınların öneminden dolayı bu iki çalışma için bu sene içerisinde ve geçtiğimiz senenin sonunda ödüle layık görüldük ve biz de buna şükrettik zaten, sağ olsunlar, var olsunlar.
Evet. Bir de merak ettiğim konulardan şu var Sayın tabii Kararsan. Göz bozukluğu olan birisi ameliyat olduktan sonra ilerleyen zamanlarda gözünün tekrar bozulma riski var mı?
Var tabii ki. Şimdi öyle bir şey ki bu bir süreç. Yaşam bir süreç, hayat bir süreç ve biz sürekli dış ortamla ilişkimizi, cildimiz, burnumuz ve temas eden gözlerimizle sağlıyoruz. Dolayısıyla bir kişiye kalp gibi bir özel bir organ, vücudun içerisinde korunan bir organa bile kalp krizinden sonra ameliyat yaptığınızda bir daha kalp krizi geçirmezsin diye bir şey söylememiz mümkün değil.
Evet.
Yaşamın bazı şeylerine, ciddiyetlerine, prensiplerine dikkat ettikten sonra, sağlık kurallarına dikkat ettikten sonra beklenir ki korunsun ve beklenir ki her şey yolunda gitsin. Gözde de aynı kurallar geçerli. Şimdi lazeri yapıyorsunuz ya da katarakt ameliyatını yapıyorsunuz. Hastayı dört dörtlük taburcu ediyorsunuz. Her şey yolunda gidiyor. Fakat hasta uykusuna, yediğine, alkolüne, sigarasına, nargilesine, gece hayatına dikkat etmeyecek olursa gözünde iflas edeceği anlar gelecektir. Ama neyse ki göz kendini güzel yenileyebilen bazı tabakalara sahip. İşte o bizi kurtarıyor. Eskiden bir göz ameliyatı veya bir lazer yaptığımızda bir daha lazer yapamıyorduk. Şimdi yeni gelişen teknolojiler sayesinde tekrar lazer yapabiliyoruz. Ya da gözün farklı tabakalarından yeni gelişmiş durumlara, patolojilere müdahale edebiliyoruz.
Hı hı.
Fakat yine de demin söylediğim gibi tüm vücudu koruyucu prensiplere aynı şekilde gözümüzü de bir ameliyat olduktan sonra o koruyucu prensiplere, disiplinlere dikkat ederek mutlaka müdafaa etmemiz gerekiyor. Belli bir disiplini elden bırakmamak gerekiyor. Gözü yormamak gerekiyor. Vücudun kilosuna, vücudun genel sağlık kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Bilgisayarda, tablette, cep telefonunda geçireceğimiz zamanların belli bir optik kuralına göre dinlenme periyotlarını içermesi gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Göz sağlığı için yediklerimiz, içtiklerimiz de çok önemli tabii ki. Güzel
tabii
bir
ki
söz var. Yedikleriniz, içtikleriniz, ilacınız, ilacınız, yedikleriniz, içtikleriniz olsun diye. Peki göz sağlığını korumak için hangi gıdaları tavsiye edersiniz?
Genel olarak gözün A, B ve C vitaminlerinin her katman için ayrı bir değeri ve önemi var. Bu arada E vitaminini de antioksidan etkisinden dolayı bahsetmek gerekiyor. Toplam baktığınız zaman aslında tüm vücut için geçerli olan biraz önce bahsettiğimiz sağlık prensipleri göz ve görme sinirinin ve görme yollarının korunması için de aynı şeyler. Yeşil gıdalar ve özellikle bahsettiğimiz bu vitaminlerden zengin gıdalar göz sağlığımızın korunması için zaten gün içerisinde genel vücut metabolizmamızda her şey yolundaysa son derece yeterli bir şekilde özellikle Adana'mızda ve Türkiye'mizde yoğun bir şekilde var. Yeşil gıdalardan, kırmızı gıdalardan, renkli likopen içeren dediğimiz, antioksidan içeren dediğimiz, hı hı, bu vitaminleri içeren gıdalardan aldığımız zaman göz sağlığımızı zaten hem korumuş hem de desteklemiş oluruz.
Evet. Malumunuz yaz geliyor, dışarısı ısınıyor, hava çok güzel. Artık güneş gözlüklerini de takmaya başlayacağız.
Tabii ki.
Peki göz sağlığımız için bu güneş gözlükleri hususunda nelere dikkat etmeli?
Burada çok önemli bir mesaj vermek istiyorum. Bölgemiz Türkiye, ultraviyole açısından dikkat edilmesi gereken bir bölge. Anadolu, özellikle Adana ve güney bölgesi daha fazla olmak üzere ultraviyoleye gerçekten dikkat edilmesi gereken bir bölge. Dolayısıyla lazer olalım olmayalım, kışın ya da yazın tabii ki genel kurallara dikkat ederek mutlaka güneş gözlüğü takalım diyoruz. Güneş gözlüğünde dikkat edeceğimiz husus toplam ultraviyole filtrasyonunu sağlıyor olması. Markanın bir önemi yok ama camın ultraviyoleyi tam olarak engellemesi bizim için çok önemli. Ultraviyoleyi yansıtması, engellemesi ve filtrelemesi tam olarak gözün içerisini korumak açısından önemli. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi bazı güneş gözlükleri var, koyu renkli ama ultraviyole koruyuculuğu yok. Bunların retinaya olan zararı çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor, çok ciddi hasarlar yaratabiliyor. O yüzden güneş gözlüğü alırken daha çok koyu renk olmasından ziyade ultraviyoleyi ne kadar engellediğine bakmamız lazım. 400 dalga boyunda ultraviyoleyi tam filtre eden sertifikalı güneş gözlüğü aldığımız zaman retinamızı korumuş, gözümüzü korumuş oluyoruz. Evet. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Markanın hiçbir önemi yok.
Evet. Cüneyt Bey, sahte güneş gözlüklerinin gözleri kör etme ihtimali var mıdır?
Tabii ki. Biraz önce bahsettiğim gibi eğer cam ultraviyoleyi engellemiyorsa, hı hı, ultraviyolenin koyu renkli gözlük olmasının hiçbir anlam ve önemi yok. Hele hele biz daha çok yeşil ve kahverengi tonda, koyu yeşil, koyu kahverengi tonda güneş gözlüklerini tercih edin diyoruz. Düşünün, şimdi hiç ultraviyoleyi engellemiyor. Kopkoyu simsiyah bir cam taktı hastamız, direkt olarak bütün ışınları hem de en zararlı şekilde retinaya odaklamış oluyor. Çünkü siz bunu ne filtre etmiş oluyorsunuz ne geri yansıtmış oluyorsunuz. Ama koyu renkli bir sahte güneş gözlüğüyle retinanın bütün toksik ışınları almasına sebebiyet veriyorsunuz. Hmm. Çünkü bilirsiniz renkler açıldıkça yansıtma özellikleri koyulaştırdıkça içeriye doğru odaklama, zararlı ışınları içeriye doğru toplama özellikleri artar. O yüzden koyu renkli gözlük almak değil, ultraviyoleyi filtre eden ya da ultraviyoleyi tamamıyla yansıtan güneş gözlüğü almak burada esas nokta.
Evet. Cüneyt Bey, biz küçükken büyüklerimiz derdi ki aman evladım televizyonu uzaktan izleme, gözlerin bozulur. Kitabı, hı, yakından okuma, gözlerin bozulur. Bunun aslı var mıdır?
Şimdi aslında iki çeşit bakmak lazım. Zaten kişinin gözü bozuk olduğu için ya çok yaklaşır ya da çok uzaklaşır. Bu birinci mesele. Yani aslında hem sebep sonuç hem sonuç sebep ilişkisi var burada. Kişi zaten gözü bozuk olduğu için televizyona çok yaklaşıyordur. Bu bir uyarıcıdır. O yüzden ailelerde özellikle çocuklar için erken ve önemli bir belirtidir. Ama aynı zamanda ayrıca da şunu da söylemekte fayda var. Gerçekten televizyon ekranlarına çok yaklaşmak ya da çok uzun süre bakmak ya da çok uzaktan aslında göremeyeceğimiz şeylere odaklanmaya çalışmak gözün bir takım refleks, optik mekanizmalarını bozarak da göz rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. Her şeyi itidalli, optimum ve en iyi şekilde kullanmak en doğrusu.
Evet. Cüneyt Bey, verdiğiniz bu önemli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sizin gibi başarılı doktorlara bu ülkenin çok ihtiyacı var. Allah kolaylıklar versin diyoruz.
Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
Hoşçakalın.
Saygılar, iyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, göz hastalıkları uzmanı Doktor Cüneyt Karaarslan bizlerleydi.
yapraklar. Ben o yâre doymadım, ben o yâre doymadım. Doysun kara topraklar, doysun kara topraklar. Ağam kızı, Çeçen kızı, sen allar giy ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben Nergiz'i.
Hadi günüm yandan yandan yandan.
Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız ondan bundan. Çeçen kızı, sen allar giy ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben Nergiz'i.
Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız ondan bundan.
Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan.
COVID-19 adıyla bilinen yeni koronavirüs, insanda solunum yolu hastalıklarına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Bu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemlidir. Bütün korunma kurallarına rağmen kendinizde veya yakınlarınızda yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görüyorsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, bir insanın sağlığı, yüzlerce insanın sağlığını etkileyebilir.
Sihirli Sözcükler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata şu anda canlı telefon bağlantısıyla yayınımızda. Elif Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş buldum Mustafa Bey.
Ülkece zor günler geçiriyoruz. Hatta dünya zor günler geçiriyor koronavirüs nedeniyle. Evlerimizdeyiz, evlerimizde vakit geçirmeye çalışıyoruz ve biz de bugün okumak ve yazmaktan bahsedelim dedik. Çünkü ikisi arasında çok güçlü bir bağlantı var.
Evet, özellikle yazma bugünlerde çok tavsiye edilen bir şey. Hepimiz evlerdeyiz, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Dar alanda, kapalı mekanlarda uzun süre kalmak insanın ruh hali üzerinde çok da olumlu bir etki bırakmıyor. Ancak bununla ilgili yazmadan yararlanabilmemiz mümkün. Uzmanlar da sıklıkla tavsiye ediyorlar, belki dinleyicilerimiz de siz de karşılaşmışsınızdır. Günlük tutmayı öneren çok var, bu sık karşılaştığımız bir tavsiye.
Evet.
Ben yazmaya birazcık daha farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Özellikle yazmak ve okumak insanı iyileştirir mi diye biraz bakındım. Yazma üzerine yapılan çalışmalar bizi çok... Benim de beklediğimin ötesinde itiraf edeyim, çok olumlu bir kaynağı yönlendiriyor. İnsanın yazmayla nasıl bir ilişkisi var diye baktığımızda çok net gördüğümüz bir şey vardır. Yazmak konuşmaktan çok daha etkili. Yazarken çünkü plansız, ne kadar planlı başlasak da plansız bir derinliğe ulaşıyoruz. Bir yazar bunu bahar temizliğine benzetmiş. Yazarken içimizden hangi konuda yazdığımızı düşünürsek düşünelim, içimizde o konuyu bir anahtar gibi düşünürseniz içimizde bir kapıyı açıyoruz.
Evet.
Ve günlük hayatta konuşurken ve hatta kendi kendimize düşünürken bile çalmadığımız kapıları çalıyoruz bir yazı çalışmasına başladığımızda ve kendi derin kaynaklarımızdan bazı şeylerin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bugünlerde de bu tür kaynaklara çok ihtiyacımız var.
Evet. Psikoterapi tekniklerinden birisi aslında yazmak.
Evet, terapistler evet. Hatta bunu derler. Kullanan...
Üstünden gelemediğiniz, üstesinden gelemediğiniz bir probleminiz varsa onları yazıya dökün. Sorunlar açığa çıkacak, bakacaksınız, rahatlayacaksınız diyorlar.
Evet, hatta bunu kullanan terapistler de var, sıklıkla kullanılıyor ama ben yazma eğitimlerine de katılmış, zaman zaman da verebilmiş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Hiç düşünmeden ve tekniği temelde şudur, elinizde kalemi aldığınız an karşınızda da eğer bir saat varsa, bilinci rahat bırakmak için o saat aslında 5 dakika, ki çok uzun bir süredir, kalemi hiç kaldırmadan, duraksamadan, düşünmeden, kalemi kağıttan ayırmadan yazmaya devam etmek, aklınıza ne gelirse yazmak. Böyle bir süreç kendi sözcüklerimizle tanışmamızı da sağlıyor, sorunlarımızla tanışmamızı da sağlıyor.
Evet.
Sizin söylediğiniz terapi tedavi amaçlı kullanılan yurt dışında çalışmalar var sıklıkla ama bizde de karşılığını göreceğiz biraz sonra. Birinde şöyle bir sonuç elde edilmiş. Kişiler tedaviye gelemediklerinde Amerika'da bir klinikte tedaviye ya da doktor takibine diyelim, kontrollere gelemediğinde doktorun şöyle bir önerisi olmuş hastalarına. Bize gelinceye, tekrar doktorla görüşünceye kadarki zaman çok uzun olduğu için hastalara demişler ki, tekrar doktorla görüşünceye kadar hissettiklerinizi, aklınıza takılan soruları, düşüncelerinizi ve kendi bedeninizde gördüklerinizi takip ederken ağrı, sızı veya farklı bir şey, bunları not edin, yazın.
Evet.
İki şeyle karşılaşılmış. Bir tanesi doktora gelme aralığı. Doktora başvurma aralığı çok uzamış. Hastalar kendi kendilerine bazı sonuçlara ulaşabilmişler. İkincisi, doktorla geçirdikleri süre içerisinde bunun olumlu sonuçlarının olduğu görünmüş. Hasta gruplarının da kanser ve migren hastaları olduğunu düşünürsek çok ciddi bir sonuç bu. Belli bir çerçevede, belli bir yaş grubunda böyle bir sonuç elde edilebilmiş. Yani yazarak iyileşebiliyor insanlar.
Evet.
Peki nasıl iyileşiyorlar? Biraz önce söylediğimiz bu doğaçlama yazma ya da doktorların kullandığı bu hastaların kendini ifade edişi beyinde ve vücutta ne yapıyor diye bakmışlar. Bir tanesi özellikle sorunlu bir şeyi yazdığımızda, bu doğaçlama yazılar bir müddet sonra sorunları, travmaları ortaya çıkarabilir ya da biraz kaşır. Vücudumuz kortizol salgılıyor. Kortizol bağışıklık sistemimizin aktif olmasını sağlıyor. Böylelikle iyileşme sürecini kolaylaştırıyoruz. Çok acımasız bir deney var yine Amerika'da. Bu kortizol salgılanması ve iyileşme sürecini takip etmek için deneklere ellerine küçük kesikler oluşturmuşlar iyileşmeyi takip etmek amacıyla. Deneklerin yarısına o gün içinde olanları yazması konusunda bir tavsiyede bulunmuşlar. Bugün neler oldu? Diğer yarısına ise hayatlarında kendilerini üzen ya da meşgul eden önemli gördükleri bir sorunla ilişkin yazmalarını söylemişler. Evet. İlginç bir şekilde bir sorun hakkında yazan, ciddi bir derdi hakkında yazan insanların iyileşmelerinin daha hızlı olduğu görülmüş. Bağışıklık sistemini bu kadar etkilemesinin arkasında şu var. Başlangıçta kortizol salgılatıyor. Fakat giderek o dertleşme, birine tamamen sansürsüz kelimelerle içinizden gelenleri özgürce ifade etme rahatlığı beynin kimyasını, vücudun kimyasını olumlu bir şekilde etkilediği için iyileşmeyi sağlıyor. Yani özetle bugünlerde sıklıkla günlük yazılması, bugünlerde yaşananların yazılması, hayata bakışa dair iç değerlendirmelerin yazıya dökülmesinin, söylenmesinin sebebi temelde bu. Çünkü yazarak insanlar kendilerini iyileştirebiliyorlar, bu bir sonuç. Bu yazılarda da 3 aşama görünüyor genellikle. Birinci aşama ben diliyle yazılan cümleler. İlk yazılmaya başlandığında ben şunu hissediyorum, şöyle düşünüyorum, benim ihtiyaçlarım, ben dile gelirken giderek o'ya ilişkin işte bir başkasını, bir başka durumu, biri dışımdaki birini anlatmaya başlıyorum. Bu ikinci seviye. Üçüncü seviye çok ilginç. Üçüncü seviyeye geldiğinde kişiler yazmaya devam ettiklerinde çünkülü cümleler kuruyorlar. Yani artık hayata ve durumlara ilişkin ya da kendimize ilişkin açıklamaya, sebepleri, sonuçları görebilmeye yönelik cümlelere ulaşıyoruz. Bu bir derinlik seviyesi ve bu seviyede yazmaya devam etmek kişinin kanallarının temizlenmesini sağlıyor. Bir psikoloğumuz var Türkiye'de, Ferahim Yeşilyurt. Kendisi diyor ki anlatırken ya da konuşurken hikayenin eksik parçaları görünmüyor. Hikayenin eksik parçaları görünmediği için sonuca ilişkin görüşümüz az. Yazarken ya da yazdıkça eksikleri görüyoruz. Yani kendi kendimizi sobeliyoruz yazarken. O yüzden bugünlerde canımızın sıkılma ihtimali çok yüksek, evlerdeyiz.
Evet.
Yazmak daha önce tecrübe ettiğimiz bir şey olabilir ya da tecrübe etmediğimiz bir şey de olabilir. Bizim için yeni bir şey de olabilir. Her güne bir cümle bile hediye etmek isteyebiliriz. Sıklıkla sosyal medyada paylaşıyoruz belki düşüncelerimizi ama buradaki yazmaktan kastımız kimsenin görmeyeceği cümleler yazmaktır. Bu bize sansürsüz, içimizden geldiği gibi öz dilimize dair cümleler yazma şansı veriyor.
Evet, belki bizim kendimize dahi itiraf edemediğimiz sorunlarımız var, yazıyla açığa çıkacak.
Doğrudur ve bu bakış açısı, yani kendimizi sobelemekten kastımız biraz da bu. Bu bakış açısına da ihtiyacımız var çünkü çok ciddi bir dönemden geçiyoruz. Eskisi gibi olma şansımız yok. Hayatımızın dinamikleri çok güçlü bir biçimde değişecek. Kendimizi hazırlamak için doğru ifade olursa, ben çok futboldan anlamam ama şu aralar yedek kulübesinde gibiyiz. Beklemedeyiz yani. Çoğumuz için hayat belli bir ritim kaybında. Çalışmak zorunda olanlarımız var. Tabii ki çok aktif çalışanlarımız var sizin gibi. Ama sizler için de şöyle bir durum var. Günlük ritminiz mutlaka değişmiştir. Yani ister evimizde olalım, ister işimizde olalım şu anda vazifelerimiz dolayısıyla. ritmimiz değişiyor. Bu kadar köklü bir ritim değişikliğinde yeni araçlara ihtiyacımız var. Eski sözcükler olabilir, sözcükler hiç değişmiyor hiç şüphesiz. Ama yeni cümlelere ihtiyacımız var. Hazırlıklı olmak adına, yeni döneme hazırlıklı olmak adına yapabileceklerimizden biri yazmak, diğeri de okumak. Eğer uygun olursa biraz da okumaktan bahsetmek isterim. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi Sağlık Bakanı okumayı önerdi. Hepimiz evet. için kitaplara yeniden bakma
Mustafa
zamanı.
Mustafa Kutlu'nun kitaplarını önerdi.
Şöyle söyleyebilirim. Okumakla ilgili kendisi de bir psikolog olan ama nöropsikoloji üzerine çalışan Mine Özgürel'in bir çalışması var. Kendisi orada danışanlarına kitaplar önererek dilin şifası üzerine bazı deneyimlerini dile getirmiş. Diyor ki edebiyatçılar ruhsal çatışmaları anlatırken aslında bizi çözüyorlar. Yani temel bir insan formundan bahsediyoruz, onu çözüyorlar. Edebiyat nöronlarımızdan sızıp bilinçaltımıza giriyor diyor kitaplar.
Evet.
Bu şu demek, aslında kendimizi başka bir ışığın altında görürüz demiş bir yazar da Mehmet Özkan Şüküran. Bir yazarla, bir kitapla yakın bir bağ kurmak, güçlü bir empatiyi geliştirmek demek. Dinleyicilerimiz daha önce de bizden duymuş olabilirler, böyle bir başlığı da konuşmuştuk. Biz her kitabı, okuduğumuz her kitabı olduğu gibi hatırlamıyoruz. Bir yıl önce okuduğumuz kitapları sorun. Bir yıl önce sizi en çok etkileyen kitap neydi? Ondan ne kadar şey hatırlıyorsunuz diye bir bakının.
Evet, aslında benim de var öyle.
Çok fazla bir şey hatırlayamıyor olabiliriz. Çok güçlü birkaç bir şeyi hatırlarız.
Evet.
Peki niye okuyoruz? Yani okumanın bizim üstümüzdeki etkisi ne o zaman? Nasıl oluyor da bu kadar az şey hatırladığımız bu kitaplar aracılığıyla kendimizi başka bir ışığın altında görebiliyoruz? Bu temelde duygudaşlık kurabildiğimizi gösteriyor. Yani kapalı kaldığımız ve sahip olduğumuz sosyal ilişkilerimizin çok az olduğu, hatta aile yakınlarımızla bile ilişki kuramadığımız bugünlerde, onları korumak adına çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Korumak adına birbirimizi sevdiğimiz ve korumamız gerektiği için birbirimizden uzağız. Böyle bir dönemde duygudaşlığa çok ihtiyaç duyuyoruz. İşte kitaplar ve okumak bizi karşılaştığımız bu engeller karşısında çok içsel bir kaynağa yönlendiriyorlar. Yani ne demek istiyorum? Tolstoy'un bir kitabını okurken ya da Dostoyevski'nin bir kitabını okurken ya da işte bizden Yaşar Kemal'in bir kitabını okurken farklı bir dünyanın içine girdiğimizde orada birinin halinden anlamanın bizim biyokimyamız üzerinde çok güçlü etkileri var. Serotonin gibi, oksitosin gibi bizi mutlu eden, bizi hayata tutunmaya bağlayan, şevkimizi arttıran, hayat enerjimizi arttıran enzimlerimizin, hormonlarımızın oluşabilmesi için bizim normalde çok daha sosyalleşmiş, çok daha birbirinin derdini dinleyen insanlar olmaya ihtiyacımız var. Fakat bunu şu günlerde sağlayamıyorsak eğer, kitaplar aracılığıyla bu empatiyi, bu duygudaşlığı sağlayarak kendimizi deyim yerinde olursa destekliyoruz. Tedavi ediyoruz diyemem belki ama destekliyoruz. Tedavi etmemiz gereken alanları görebiliyoruz.
Nevzat Tarhan'ın çok güzel kitapları var bu alanda. Mesnevi terapi, Yunus
evet.
terapi.
Hem bizim kendi kaynaklarımıza bakabiliriz. Biraz önce söylediğim gibi, sizin de söylediğiniz gibi mesnevi terapi de olabilir. Kimi zaman da şöyle düşünebiliriz. Direkt kendi iç dünyamıza bakıp eğer kitaplara biraz alışkın biriysek biraz hayalperestçe de gelse, bu öneriyi çok samimi bulduğum için dinleyicilerimizle paylaşıyorum. Hakikaten gönlümüzün kapısını çalan bir yazar oluyor.
Evet.
Önerilerin, kitap okuma önerilerinde bulunan, ki bu yurt dışından bir araştırma şu anda paylaştığım, diyorlar ki kimi zaman çok daha zorlu süreçleri anlatan kitaplara yönelebilirsiniz. Kimi zaman da sizi çok mutlu edecek, sizi biraz hani hayatın daha sevimli alanlarına götürebilecek kitaplara gidebilirsiniz. Ya da daha derinleştirecek, Mesnevi gibi, belki benim çok sevdiğim Mantık Tahir gibi, Kuşların Dili gibi tasavvufi kitaplar da olabilir. Daha derinleştirecek kitaplara da gidebilirsiniz. Ama temelde bizim iç dünyamızda anlam arayışımıza, bir anlam içinde olmamıza yardım edecek ya da bu anlam dünyamızı zenginleştirecek kitaplara gitmemiz gerekiyor. Biraz önce söylediğim o yurt dışı kaynaklı araştırma 2009 yılında yapılmış. Şöyle bir sonucu var. Diyorlar ki bir, ekrandan değil kağıttan okuyun. Bunun şu sebebi var. Ekrana baktığınız zaman gözünüzün verdiği ışığa verdiği reaksiyonla onunla beyninizin verdiği reaksiyon değişiyor. Yani hayal dünyamızı geliştiren okuma ekrandan yapılan değil, kağıt üzerinden yapılan okuma. Neden? Çünkü kağıdın ışığı yansıtışıyla ekranın ışığının arasındaki fark bizi etkiliyor.
Evet.
Araştırma yapıyorsanız, hızlı okuma yapacaksanız ekran olabilir. Ama bizim kastettiğimiz anlamda okuma için kağıda ihtiyacımız var. Elde edilen sonuçlardan biri şu, okumaya başlandığında ilk 6 dakikada stres seviyelerinin düşmeye başlandığı görülmüş. Bu süreç devam ettiğinde, özellikle de akşam okumaya gayret edildiğinde uyku kalitesinin arttığı söyleniyor. İki sebebi var. Bir tanesi biraz önce söylediğimiz gibi ışıkla ilgili. İkincisi de beynin bu okuma sırasında çalışan bölgeleri bizim uyku süresince geçireceğimiz beyin aktiviteleriyle çok uyumlu. O yüzden uyumadan önce okuyacağımız kitaplar var. Uyandıktan sonra okuyacağımız kitaplar var. Ama sonuçta okumayla yakınlaşmakta fayda var. Bazen düşünce dünyamız çok ağır basıyor bugünlerde. Belki müzik eşlik edebilir buna bizi rahatlatmak için. Ama temelde okumanın bizi şifalandırdığı ve en azından iç dünyamızdaki o dengeyi sağlayabilmemiz için bize yardım ettiği kesin.
Evet.
Uç bir örnek vererek size aktarmak isterim sözü. İnsanın Anlam Arayışı kitabı Viktor Frankl'in adında bir yazarın. 4 ayrı toplama kampında geçirdiği çok uzun yıllarda yazılmış bir kitap. Biz bugün evlerimizde zorlandığımızı söylüyoruz. Bakın 2. Dünya Savaşı, Avrupa ve toplama kamplarını düşünecek olursak o süre içerisinde hiçbir kağıt ya da kalem bulamazken bir doktorun yazdığı bir kitaptan bahsediyoruz. İnsanın Anlam Arayışı. Orada yazar diyor ki kendinizi daha büyük bir hedefe odakladığınızda ve büyük insanlığa dair bir destek verme, hizmet etme anlayışınız olduğunda içinde bulunduğunuz süreci en azından kendinizi dengede tutarak atlatabilirsiniz.
Evet. Sayın Kutlu Ata, ünlü bir düşünür diyor ki okumadığın gün karanlıktasın. Ve İbn Haldun da şöyle diyor, İbn Haldun, beyin değirmen taşına benzer, içine bir şey atmazsanız kendi kendine öğütür.
Çok güzel.
Çok güzel tespitler bunlar. Bu zor günlerde evlerimizdeyiz. Sürekli okuyalım, okuyalım ve yazalım.
Bir vakit daha evde olacağımıza göre mutlaka güzel hobiler bulmamız gerekiyor.
Evet.
Biz bugün dinleyicilerimizle 2 taneyi paylaştık.
Çok
dilerim
teşekkürler.
Sağlıklı ve şifalı günlerde tekrar stüdyoda bir arada olabiliriz.
Evet, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. İyi günler olsun.
Sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteydik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.